Ayrım 28, Vulkan'ın Yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 252. Hawaii yakınları. Turbojetlerin kükremesi Mercer'ı uyandırınca FA-18 Hornet'in ses hızının altına inmiş olduğunu anladı. Gözlerini kırpıştırıp tutulmuş olan boynunu oynattı. Baskı yapan uçuş tulumu kasıklarını kesmiş ve koltuk altlarında kat yapmıştı. Ama kokpitte gerinmesine imkan yoktu. Yeryüzü hala gecenin pençesindeydi. Tepelerindeki ay şişman ve kocamandı. Mercer mehtabın parlak ışığında okuyabileceğinden emindi. Billy Ray'a neredeyiz diye sordu. Kitty Hawk'tan yaklaşık 75 kilometre uzaktayız. Artık bizi izliyorlardır. Herhangi bir ticari uçağın pilotuna bir uçakla yapacağı en tehlikeli şeyin ne olduğunu sorarsanız, motorlar çalışmadan engebeli bir araziye inmek olduğunu söyleyecektir. Bir donanma pilotuna sorarsanız yanıt gece çalkantılı bir denizde uçak gemisine inmek olacaktır. Bunu bilen Mercer sessiz olup Bill Ray'in işini yapmasına izin vermenin akıllıca olacağını düşündü. Bill Ray Bubba Young'ın başka fikirleri vardı. Hiç ara vermeden çiftçilik, uçmak ve aklına gelen her konuda saçma sapan gözlemleri konu alan monoloğunu sürdürüyordu. Mercer onun konuşurken çılgınca el hareketleri yaptığını fark etti. Ancak gemiye 15 kilometre yaklaştıklarında pilot tekrar ağırbaşlı profesyonelliğine kavuşup işini yapmaya koyuldu. Kontrol, ben feribot kaptanı 113. Bubba uçağın varış noktasını bildirdi, sizi görebiliyorum. Mercer hızla yol alan uçağın ilerisindeki karanlığa dikkatle baktı ve denizin siyah yüzeyinde bir takım yıldız misali geminin sinir bozucu ufak noktalar halinde belli belirsiz gözüken ışıklarını görmesi 20 saniye sürdü. Bill Ray'in olağanüstü bir görme yeteneğine sahip olduğuna kuşku yoktu. Hornet istikrarlı bir şekilde alçalıyordu. Güçlü motorlarının gazı azaltılmıştı ve hızı saatte 300 kilometrenin altındaydı. Devasa uçak gemisine yaklaştıkça Mercer geminin kıçındaki ışıkları, seyir ışıklarını, pilota uçağın süzülme yolunu gösteren VASSI sisteminin ışıklarını ve geminin yalpalamasını gösteren yuvarlak ışığı görmeye başladı. Bunların onun için hiçbir anlamı yoktu ve Bill Ray'in ne yaptığını bildiğine inanıyordu. Uçuş kontrolörünün sesi 1,5 kilometre açıkta dedi. Bill Ray kayıtsız bir tavırla onaylandı dedi. İniş takımları uçağın gövdesinden çıkarak açılırken mekanik bir vızıltı duyuldu. Uçak gemisindeki az miktardaki ışık denizin daha karanlık ve uğursuz görünmesine neden oluyordu. Pruva'ya bakınca Mercer geminin deli gibi baş kıç vurduğunu gördü. Hornet'i güverteye indirmek olanaksız gibi görünüyordu. ''Telsiz kontrol sende'' diye cızırdadı. Bill Ray geminin şiddetli çalkalanmasına ayak uydurabilmek amacıyla uçağını gökyüzünde döndürdü. Aynı hizaya geldiklerini anlayınca mikrofonun düğmesine basarak ''Kontrol Bubba'da'' dedi. Uçağın kontrolü artık onun ellerindeydi. Uçak gemisi her geçen saniye yaklaşıyor, Hornet hala 280 kilometre süratle uçuyordu. Uçağın kontrollü eğimi geminin güvertesinin hareketleriyle uyumluydu. 300 metre mesafede düşecekleri uyarılarının feryatları duyulmaya başladı. Düşük hızla uçağın kanatları yüksekliklerini kaybediyorlardı. Bill Ray 200 metrede uçağın sivri burnunun eğimini daha da dik bir açıya getirdi. Uçak havada zor duruyordu. Uçak 100 metrede zangırdamaya başladı ve Bill Ray ustaca bir dokunuşla Hornet'in gaz akışını azaltıp uçağı düzeltti. Güverte ileride hayal meyal bir gölge gibi görünüyordu. Durum tamamen kontrolden çıkmıştı sanki. Mercer'ın daha önce yaşadığı deneyimlerin hiçbirine benzemiyordu. Acı acı bağıran alarmlar, savaş uçağının çılgın hareketleri, Billy Ray'in asi çığlıkları, tekerlekler yanan lastiğin cayırtısıyla yere değdi. Billy Ray gaz kolunu hızla öne itip fren yaptı ve art yakıcıları devreye soktu. Ancak motorlarının müthiş gücü Hornet'i Kitty Hawk'ın güvertesinde uzanan durdurma kablosundan kurtaramadı. Uçağın burnu güverteye indiğinde Bill Ray motorları kapattı. Bir anda 280 kilometrelik hızla sıfıra düşmek, Mercer'ın emniyet kemerlerine hızla çarpmasına ve iki omzunun da acıyla zedelenmesine yol açtı. Turbofanlar sızlanarak sessizleşirken Mercer de son iki dakikadır tuttuğundan emin olduğu nefesini salıverdi. Yere değdiğimizde maksimum güce çıkacağımızı size söylemeliydim. Kabloyu ıskalama ve bu nedenle tekrar havalanma ihtimaline karşı bunu yapmak zorundayız. Şikayet edemeyecek kadar rahatlamış olan Mercer, önemli değil dedi. Bill Ray telsize kontrol dedi. Bana kabloyu bildir. İkiye takıldım feribot kaptanı 113. Bill Ray zafer çığlığı attı. Vay anasını. İki aydır bir uçak gemisine inmedim ama hala onu ortadaki kabloya indirebiliyorum. Donanma pilotları uçucu statülerini koruyabilmek için uçaklarını sürekli olarak uçak gemisinin güvertesine uzanan 3 durdurma kablosunun ortasındakine isabet ettirmek zorundadırlar. 1 veya 3 numaralı kabloya isabet çok yüksek veya çok alçak geldiklerinin işaretidir ve bunun sıklıkla tekrarlanması pilotların faal görevden alınarak ek eğitim almak üzere anakaraya gönderilmeleriyle sonuçlanır. Bill Ray gece vakti kusursuz bir iniş gerçekleştirmişti. F-18 küçük bir servis traktörüyle uçak gemisinin liftlerinden birine alınırken kokpitin camı açıldı ve Mercer Pacific'in güzel havasını içine çekti. Uçak yakıtı ve uçak gemisinin 8 adet boylarından çıkan duman okyanusun hoş kokusunun tadını kaçıramıyordu. Mercer uçuş güvertesindeki faaliyeti görünce şaşırdı. Adamlar bir görevden diğerine koşuyorlar, uçaklar manevra yapıyorlardı. Bir F-14 Tomcat hızla karanlık gökyüzüne daldı. Bu arada kocaman bir helikopter de bir kenarda ısınıyordu. Güverte mürettebatı Hornet'e tırmandı. Biri kokpite taşınabilir bir merdiven itti. İki adam merdiveni yukarı kaldırıp Mercer'la Bill Ray'in dar koltuklarından kurtulmalarına yardım etti. Adamlardan biri döndüğünü görmek güzel Bubba dedi. Ekip şefin seni hemen toplantı odasında görmek istiyor. Bill Ray sözcüğü uzatarak tamam dedi. Pekala Bay Mercer, benim için bir zevkti. Mercer pilotun elini sıkıp sırıttı. Öyle diyorsanız uçakta size pek iyi bir arkadaş olamadığım için özür dilerim. Sanırım uykuya ihtiyacım vardı. Kahretsin, uçuş boyunca uyudunuz mu siz? Tevekkeli değil, sorularımın hiçbirine cevap alamadım. Bill Ray bir kahkaha attı. Birisi Mercer'a mühimmat bölmesinden toplanılan naylon çantasını getirdi. Mercer yorgun kaslarını gevşetirken ayaklarının altındaki asfalt güverte iyi geldi. Geminin belli belirsiz sallandığını fark etti. Hornet çığlıklar atarak yaklaşırken şiddetle sallanıyormuş gibi gözükmüştü gözüne. Mürettebattan birisi Dr. Mercer, komutan Quintana sizi görmek istiyor dedi. Ben yolu göstereyim, lütfen benim arkamda kalın efendim. Uçuş güvertesi oldukça tehlikeli bir yerdir. Uçaktan uzaklaşır uzaklaşmaz Hornet'i aşağıdaki hangara götüren devasa kare asansörde gözden kayboldu. Mercer adamın peşine takılıp uçak gemisinin uçuş güvertesinin üzerinde yükselen tek bölümü olan 7 katlı adaya gitti. Köprünün pencerelerini gökyüzüne yükselmiş anten kümelerini seçebiliyordu. Kitty Hawk nükleer güçle çalışmadığı için sadece sancak tarafındaki parmaklıklarından dışarı çıkmış tek bir bacası vardı. Güverteyi süpüren rüzgar Mercer'la refakatçisini kıçtaki adaya doğru itti. Yaklaştıkça Mercer kapının aralığında duran silüeti görmeye başladı. Yeterince yaklaştıklarında İspanyol ırkına özgü yüz hatları ve siyah saçları komutan Quintana'nın kimliğini doğru olarak saptamasını sağladı. Kolalı haki üniforma giymişti ve rahat görünmesine rağmen dimdik duruyordu. Mercer tipik bir donanma mensubu diye düşündü.
CV-63, Kitty Hawk'a hoş geldiniz. Ben komutan Juan Quintana. Neden içeri girip rüzgardan kurtulmuyoruz?
Quintana elini uzatma zahmetinde bulunmamış ve her kelimeyi sanki sonuna nokta konmuş ve bir sonraki kelime büyük harfle başlamış gibi telaffuz etmişti. Mercer onu takip ederek gemiye girdi. Bir ördek gri duvarlar ve çıplak ışıklar ona büyük ebeveynlerinin Vermont'taki evlerinin bodrumunu anımsatmıştı. Çelik koridorlarda tek bir leke bile yoktu ama mazot ve deniz suyu kokuyordu. Quintana onu üç güverti yukarı çıkarıp labirenti andıran koridorlardan geçirerek ofisine götürdü. Mercer yeraltı madenlerinin üç boyutlu labirentlerine alışık olmasaydı kesinlikle kaybolabilirdi. Quintana'nın ofisi ufaktı ancak 5000 kişiyi barındıran bir gemide yere fazlasıyla rağbet vardı. Duvarlar ucuz lambri ile kaplanmıştı, yerdeki halı da inceydi ama çelik koridorlarla kıyaslandığında kesinlikle bir iyileşme sayılırdı. Quintana'nın çalışma masası devletin dağıttığı sıradan tahta masalardandı. Aslına bakılırsa Mercer'a B.D. Jacques'taki kendi masasını hatırlatmıştı. Derdi toplu bir masanın hastalıklı bir beynin işareti olduğuna inanan Mercer, Quintana'nın gerçekten çatlak olduğu sonucuna varmıştı. Masanın üzerindeki eşyalar masaya tutturulmuş bir lambayla üç hatlı siyah bir telefondan ibaretti. Quintana banyoya şu perdenin arasından geçiliyor diye işaret etti. Uçuş kıyafetini oraya bırakabilirsiniz. Teşekkürler. Mercer ona minnetle gülümseyip banyoya yöneldi. Birkaç dakika sonra komutanın karşısında oturmuş, Quintana'nın düşünceli davranarak koyduğu kahveyi yudumluyordu. Kaptan sizi bizzat karşılardı Doktor Mercer ama gerçekten CIA'deki siz çocuklardan hoşlanmaz. Ben de hoşlanmam. Quintana'nın sesindeki nefret son derece belirgindi. Mercer sırıtarak bu işi açıklığa kavuşturduğumuza sevindim dedi. Ben de casuslardan hoşlanmam.
Anlamadım. Ben sanmıştım ki siz...
Mercer onun sözünü tamamladı. CIA'denim.
Hayır. Ben B.D. Jacques'ta çalışıyorum.
Quintana ihtiyatla hiç duymadım dedi. Mercer gülümseyerek Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Kurumu Komutan Quintana dedi. Ben maden mühendisiyim. Quintana acı bir sesle donanmaya ait bir jetin bir sivilin taşınmasında kullanılması yeterince kötü.
Ama bu saçmalık dedi. Siz yalnızca bir mühendissiniz. Nedir bütün bunlar Doktor Mercer?
Komutanın kibirli tavırları Mercer'ın öfkesini tetikledi. Bu uçuşun parasını cebinden ödemişsin gibi davranma Quintana, tamam mı? Ben senin boyunu çok aşan bir görevle burada bulunuyorum. Bu işin içindekiler üst düzeyde kişiler ve hiçbirinin sana sahte gülücükler dağıtarak rol yapan bir primadonna gibi davranma izni verdiğini sanmıyorum. Konu bana gelince senin gemin benim için sadece uçak değiştirdiğim bir havaalanı. Onun için şu tepeden bakan tavrından vazgeç. Gerçekten havamda değilim. Mercer normal şartlarda Quintana'ya kırıcı davranmazdı. Lakin içinde giderek artan heyecanı bir şekilde boşaltması gerekiyordu. Ayrıca komutan da bir pislik gibi hareket ediyordu zaten. Senin görevin beni taarruz gemisi Incon'a götürmek, hepsi bu. Mercer konuşurken Quintana'nın gözleri hınçla kısılmıştı.
Pekala Doktor Mercer, saat şu anda 4:30. Şafak 2 saat sonra söker. Bir helikopter o zaman sizi Incon'a götürür.
İyi olur. Bu arada nerede bir şeyler yiyebilirim? Quintana öfkesini sıktığı dişlerinin arkasına gizleyerek ayağa kalktı.
Sizi subay yemekhanesine götüreyim.
Ofisten çıkarlarken Mercer kaygısızca bu arada kaptana Amiral Morrison'ın selamlarını ilettiğini söyleyin dedi. Genelkurmay başkanından öyle gelişi güzel biçimde söz etmek çocukçaydı. Ama Quintana'nın alnında şişen damarlar Mercer'a şeytani bir zevk vermişti. Honolulu. Evat Lurbrut kısa süreli bir şekerleme bile yapsa daima sinirli uyanırdı. Sinir de kara gözleri ve güçlü kolları gibi onun ayrılmaz bir parçasıydı. Asabiyeti belli bir hedefi olmayan çılgınca bir duyguydu. Fakat buna rağmen onun için çok önemliydi. Yaşamına anlam katan yegane şeydi. Eğer her gün bu öfkenin bir miktarını açığa vurabilirse yaşadığını anlıyordu. Bacaklarını portatif yataktan indirirken bir gün uyandığında tüm sinirinin geçmiş olduğunu görmenin neye benzeyeceğini düşünüyordu. Babasının zalimce dayak attığı, annesiyle teyzesinin de imalı dokunuşlarının başladığı günlerden kalma ayrılmaz bir arkadaş olmuştu öfke ona. Onsuz uyanırsa alnına bir kurşun yerleştireceğini tahmin etti. Loş ve güvenli evdeki diğer ranzalar ekibince işgal edilmişlerdi. Lurbud'un üstündeki yatak Çavuş Demanov'un ağırlığı altında bel vermişti. Adamların horultuları neredeyse kulakları sağır edecekti. Ekip Lurbud'dan yalnızca bir gün önce gelmiş olduğundan adamlara Hawaii'nin bulunduğu saat dilimine alışmaları için zaman tanımanın akıllıca olacağını biliyordu. Bu akşam harekete geçme vakti geldiğinde zinde olmaları şarttı. Saatine baktı. 18.30. 24 saati biraz aşkın bir süredir Hawaii'deydi ve artık kaslarını esnetirken hazır olduğunu biliyordu. Evin bir köşesinde takımın iki üyesi John Dory'e her iki saatte bir iletmeleri planlanmış olan mesajların arasındaki boşluktan kaynaklanan can sıkıntısını azaltmak için beyhude bir çabayla sonu gelmek bilmeyen remi partilerine oturmuşlardı. Lurbud'un kendilerine baktığını fark edince hemen ayağa fırlayıp hazır ola geçtiler. Lurbud gülümseyerek eliyle oturmalarını işaret etti. Uyuyan askerlerin ranzalarına döndü. Alçak sesle beyler dedi. Adamlar otomatik olarak uyanıp yataklarından indiler ve hazır olda beklediler. O kadar ani tepki vermeleri Lurbud'u bile etkilemişti. Çavuş Demanov sırayı bozup uzun adımlarla odanın karşı tarafındaki Evad'ın yanına gitti. Çıplak olmasına rağmen farkında olduğuna dair hiçbir belirti göstermemişti. Tıknaz vücudu kalın bir tüy tabakasıyla kaplıydı. Demanov masanın üzerinden bir sigarayla çakmak kaparken fena değil ha dedi. Askerlerinden mi bahsediyorsun yoksa içi geçmiş aletinden mi? Demanov gürültülü bir kahkaha attı. Sigaranın dumanı burun deliklerinden fışkırdı. Dünyanın en iyi askerleri öyleler. Lurbud gülümsedi. Bence bu defa sen bile abartmıyorsun Dimitri. Saat 19 itibariyle evi boşaltmaya hazır olmalarını istiyorum. Ondan sonra da Ohnişi'nin malikanesinin etrafında konuşlanmamız en az bir saat sürer.
Benim planımı düşündün mü?
Evet, siz öğleden sonra uyurken. Güçlerimizi bölmemizin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Ohnişi ve Kenji'ye aynı anda saldırıyı koordine etmemizi sağlayacak iletişim araçlarımız yok. Onları sırayla vuracağız. Şansımız yaver giderse Kenji Ohnişi'nin yanında olur. İkinci bir operasyon da gerekmez. John Dory ile planlanmış temasımızı sürdürmemiz önemli. Kıyıya vardığımızda bizi beklemiyorsa sonuçların ne olacağını sen de tahmin edersin. Çavuş Demanov ve ekibi aylar önce Rus Büyükelçiliği'nin diplomatik kuryesiyle güvenli eve gizlice sokulmuş olan silahlarla ekipmanları kontrol ederlerken Lurbud da Kahire'de kendisine verilen raporları gözden geçirdi. Ohnişi'nin malikanesi tamamı askeri eğitimden veya polislik eğitiminden geçmiş ve çeşitli profesyonel savunma sınıflarına katılmış 20 muhafız tarafından korunuyordu. Bu muhafızlar birçok ülkenin seçkin savunma kuvvetlerinden daha iyi eğitilmişlerdi. Lurbud'un kendi askerlerinin onlarla başa çıkabileceklerinden kuşkusu yoktu. Ancak kayıp vereceği de kesindi. Ohnişi yaşlı, çelimsiz ve tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Öte yandan Kenji farklıydı. Lurbud'un elinde onun evinin planları, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili ayrıntılar yoktu. Hatta kişisel detayları bile baştan sağmaydı. 54 yaşında olmasına rağmen dosyaya eklenmiş olan bir yıl önceye ait fotoğrafı 20 yaş daha genç görünen bir adamı gösteriyordu. Kenji Kendo, Tekvando ve Lurbud'un adını bile duymadığı çeşitli savaş sanatlarında ustaydı. KGB'de dosyayı derleyen kişi Kenji'nin silahsız dövüşlerde ustalaşmış olduğunu belirtmişti. Öldürmek veya sakat bırakmak için herhangi bir ev aletinden yararlanabiliyordu. Notta benzer eğitim almış bir katilin bir zamanlar Londra telefon rehberinden kopardığı bir sayfayla bir Macar muhalifin gırtlağını kestiği de açıklanmıştı. Lurbut içtenlikle Kenji'yi Ohnişi'nin evinde yakalamalarını diliyordu. Herhangi bir taktiksel istihbarattan yoksun olarak bir katilin inine girmek, intihar etmekle eş anlamlıydı. Lurbut ve adamları saat 19.30'da arkalarında suçlanmalarına yol açabilecek herhangi bir eşya bırakmadıklarından emin olmak için gereken kontrolleri yaptıktan sonra güvenli yerden ayrıldılar. Sokağa çıkma yasağına rağmen yakınlardaki bir garaja sakladıkları vanla rahatsız edilmeden kentten çıkabildiler. Honolulu krizi atlatılırsa adamların orada olduklarına dair tek kanıt Ocean Freight and Cargo tarafından kiralanmış barakayı andıran boş oda ve van olacaktı. Ve New York'taki ofisine gizlice girilmesinden sonra Ocean Freight and Cargo varlığına son vermişti.
28. ayrımın sonu. Sayfa 260.